Neden filmimi çekemiyorum? Podcast ve video cast'inin bugünkü konuğu Nadim Güç. Nadim, senaryo yazarı, yönetmen, yapımcı. Hoş geldin Nadim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Aslında daha öne çıkan tarafın tabii ki senaryo yazarı ve yönetmenlik. Evet, senin için nasıl bir süreç? Sen iletişim mezunusun, Gazi Üniversitesi. Yani sektöre girmen ve yönetmenlik meselesi nasıl başladı senin için?
Benim tabii standart bir hikaye değil benimki biraz başlaması. Ben okulu bitirdikten sonra, okuldayken biz tiyatro yapıyorduk arkadaşlarımızla. Hı hı. Okulu bitirdikten sonra hem bir süre para kazanalım hem de film çekmeden önce, çünkü film çekmiş şeyler yazıyorduk. Ve oyunculuk yapalım dedik. Yani gelirse eğer oyunculuk yapalım. Gerçekten de yaptım ben o sürede. Böyle birkaç tane dizide beni görebilirsiniz. Çok eski dizilerde.
Oyuncu olarak bayağı işte Sol Şerit, Büşra falan bayağı
evet,
oynamışsın.
O,
evet var.
Sinema
güzel.
Filmlerinde de varım. Öyle bir sürecim oldu ama sonra bir senaryom vardı benim. Dört Duvar Saraybosna diye. Hatta ilk gittiğim dizi Saraybosna'da çekiliyordu. Orada yazmıştım onu. Orada çekmek kısmet olmadı. Sonra ama 4 sene de kısmet olmadı. 4 sene boyunca maalesef çekemedim. Param olmadığı için. 4. senenin sonunda tabii o 4 seneyi çok hızlı geçiyorum ama kan var, gözyaşı var, bir sürü iş var.
Onları konu soracağım
evet,
zaten
evet,
ayrıca.
Yani çok büyük. Büyük sıkıntılar var orada ama amaç o filmi çekmekti yani. Oraya odaklandım. Daha da erken çekebilirdim ama Bosna'da ve Boşnakça çekmek istedim ben kısa filmi. Öyle bir inadım vardı ve o inadım beni biraz daha uzaklaştırdı aslında o hayalime. 4. senenin sonunda Kültür Bakanlığı bana bir destek verdi. Ve Kültür Bakanlığı'nın verdiği destekle de Bosna'da ve Boşnakça çekmek aslında çok zordu. Ama işte oradaki Ziraat Bankası destek verdi. Bu süreçte Engin Altan Düzyatan'la yollarımız birleşti. O işin yapımcısı oldu. Sonrasında önce oyuncusuydu ama sonra
o hikaye çok güzel, onu ayrı anlattıracağım
evet,
sana.
Evet. Ben tabii bu filmimi çektim, bitirdik zorluklarla da olsa. Sonra o film festivallere gitti, hatta ilk festivali Los Angeles Türk Filmleri Festivali'ydi. Orada 2 tane ödülle döndü, hem en iyi film hem seyirci ödülü aldı. Sonra ben tabii oyunculuk yapmaya devam da ediyordum bir yandan para kazanmak için. Daha doğrusu yani yapamıyordum da, yani çok da öyle işler geliyordu, tercih edilen bir oyuncu, yani bölüm oyunculuğu yapıyordum yani o anlamda.
Olsun, gene de bir yan kendine kaynak yaratmışsın.
Evet, evet.
Bence bunu ben herkese öneriyorum. Yapabileceğin bir şey varsa hemen gir kaynağını yarat. Evet.
Sonra Medyapım'da birçok iş ürettim yönetmen olarak. Medyapım'a ilk oyuncu seçimiyle girdim ben aslında. Oyuncu seçimiyle.
Ayağını içeri attı.
Ayağıma ilk basışım, Medyapım'a ilk basışım benim aslında oyunculuk seçmesiyleydi. Ama orada çok sevdiğim yapımcımız Fatih Aksoy vardı ve onunla tanıştım ilk defa. Benim hikayemi öğrenince, aslında film çekiyor ama bir yandan da bu işleri yapıyor diye öğrenince, ben yönetmen bulmakta çok zorlanıyorum. Filmini izlemeyi çok isterim dedi. Tabii bir kısa filmci olarak yanımdaydı kısa filmim her zaman. Çantamdaydı ve çıkardım gösterdim.
ama iyi de bir referans yaratmıştın
evet.
Çünkü.
Sonra gerçekten bir gün sonra beni çağırıp ben seninle çalışmak istiyorum. Senin set deneyimin var mı dedi. Ben de oyunculuk dışında set deneyimim yok. Hiç ben asistanlık ya da herhangi bir şey yapmadım dedim. Bir an bir düşündü. Şey olmaz, sen yönetmensin dedi. Geldi ikinci yönetmen olarak, bir iş vardı. Hemen başladı dedi bu işe. Ve böyle pazartesi günü hazırlığına başladık ve işin içine girdim. Tabii ki çok zor bir süreçti benim için. Yani o ilk günler de çok zordu. Yani biz fotoğraf makinesiyle film çekmeye çalışan bir çocuktan etrafında 60-70 kişilik bir ekip ordusuyla karşında yetkin ikincilerin olduğu bir işti. Bu beni çok korkuttu. Ama tabii serde oyunculuk olduğu için korkmuyormuş gibi davrandım. Ama çok
güzel.
Korktum.
Ama sen de bak, Fatih Bey de bunu görmüş. Ben seni Dört Duvar dönemi, yani o kısa filmini yapmaya çalışırken ki dönemini çok iyi hatırlıyorum. Evet. Görüşmelerimiz oluyordu. Ben de yardımcı olmaya çalışıyordum.
Evet, çok
falan.
Da yardımcı oldunuz. Beni yani yapımcılarla birleştirmeye çalıştınız.
Evet, bunu yapmaya çalıştım. Evet, çünkü ben de o ışığı gördüm yani. Bu çocuğun filmi yapması lazım. Demek ki öyle bir etki yaratıyorsun insanların üzerinde. Peki sana şunu soracağım. Yani sinemaya merakın nasıl başladı senin? Yani iletişimi seçmişsin zaten. Okul yıllarında mı, meraklı mıydın? Biraz onu da merak ediyorum. Yani kendini nasıl besleyerek o kararı aldın meslek olarak bunu seçmek?
Çok meraklıydım. Sinemaya gitmeyi, film izlemeyi, izlediğim filmler üzerine düşünmeyi çok severdim ortaokulda, lisede, ama hiç kimse bana bu işin bir sanat, bu işin bir meslek olduğunu hiç kimse anlatmamıştı. Yani o benim için, ben bir iş yaparım ama hafta sonları da sinemaya giderim ve film izlerim, geri dönerim. Film böyle bir şey diye düşünüyordum o zamanlar. Rastlantılara inanmam ama karşılayan bir kelime yok. Rastlantı eseri gittim ben aslında. Sinema okudum.
Bir şey götürmüş seni oraya.
Evet, beni bir şey götürdü. Hatta ben hani aslında önce 2 yıllık okumak zorunda kaldım. Liseden gelen puanım çok düşük olduğu için. Çok hayta bir çocuktum ben lisede.
evet, hiç evet, belli
çok,
olmuyor.
Çok ayta bir çocuktum. Puanlarım çok düşüktü. 2 yıllıktan 4 yıllığa geçebiliyordum ancak. Öyle gidince de 2 yıllıktaki en mantıklı bölümün radyo televizyon yayımcılığı olduğunu ve oradan da sinemaya geçildiğini görünce oraya gittim. Ama sonra şöyle oldu. Oraya gidince çocukluğundan beri hayal kurmuş arkadaşlarımla bir araya geldim. Onlarla bir şeyler ürettik. Bir şey çekip insanlara gösterdikten sonra insanların o duygu değişimlerini görmek, hikayenin karşısında dayanamayıp sevinmesi, üzülmesi, ağlaması, yani bir şeyleri harekete geçirmek, insan duygusunu harekete geçirmek o kadar hoşuma gitti ki benim. Ve orada benim aslında sinema okurken ben sinemanın içine dahil oldum.
Aslında bu da güzel bir yol ve sevdin.
Çok sevdim.
Çünkü
çok.
Mesela sinema okuyup ya da sinema yapmak isteyip hiç tamamen başka bir şey, yani olayın o mesleği bütünüyle, tutkuyla bağlanabilmek çok değerli. Benim için de öyle çünkü. Peki şöyle bir şey var. Tabii giriyorsun ve ondan sonra bayağı diziler çekmeye başlıyorsun. Hani işte kadın dizisi mesela en aklımda kalan ve arda arda kaç sezon?
3 sezon sürüyor.
Tabii sürüyor.
81 bölüm.
81 bölüm çekiyorsun. Şimdi tabii ki dizi matematiği çok daha farklı bir şey. Yani her hafta siz aslında bir uzun metraj çekiyor gibisiniz.
Maalesef.
Bu sistem bir taraftan da mesela ben film yaparken dizi deneyimi olan insanlarla çalışmayı ekiplerde çok tercih eden birisiyim. Çünkü çok pratik, çok çözüme yönelik. Hep hani o mesele çok değerli bir şey ya. Senin için dizileri çekerken hani aman şimdi ben bunları yapıyorum ama bir taraftan da film yapacağım değil. Aslında yönetmenliği bir meslek olarak görüp aslında kısa filmini yapıp işte diziler çekip sonra tabii geleceğiz mukadderat var, filmler var. O filmlere gelene kadar yönetmenlik mesleğini çok severek ve bütünleyerek yapıyorsun. Yaptığın her işte ben bugün seninle buluşacağımız için yaptığın her işe biraz şöyle bir baktım YouTube'dan. Hepsinde bir hakimiyet görüyorum, imzanı görüyorum. Nasıl çalışıyorsun? Yani dizi sana geldiğinde kabul etme kriterlerin ne oluyor?
Ya önce şunu söyleyeyim. Az önce anlattığım o hikayede Fatih Bey ile karşılaştığımız ve ondan sonraki hikayede aslında benim hiç tahmin ettiğim bir yol değildi bu. Yani hiç böyle tasarlamamıştım. Ben diğer kısa filmlerime de para aramaya devam edeceğimi ve yine 3-4 sene yine bir filmi çekemeyeceğimi diye düşünürken bir anda televizyonda buldum kendimi. Tabii televizyonda iş üretmek, oranın o ritmine alışmak çok zor. Ama alıştıktan sonra da başka herhangi bir hantal bir sistem sizi biraz rahatsız da ediyor. Aslında ürettiğimiz şey, çıkardığımız ürün, hızlıca yapalım hadi ne olursa olsun yapalım bir ürün olmuyor. Aslında üretilen hiçbir iş öyle değil televizyonda. Özellikle şey aşamasında çok yara alıyor bu kadar uzun olması. Senaryo aşamasında çok yara alıyor. O kadar kısa sürede senaryo yazmak çok zor.
Bir de bir şeye bağlı olarak yapmak. Çünkü seni hep her hafta ölçüp değerlendiren bir sistemin içine giriyorsun.
Evet, evet, evet.
Yani bence o hani bağımsız sinemayla ana akım sinema arasındaki fark da o. Yani bağımsız sinemada bir ölçmenin içine girmiyorsun seyirci tarafında en azından. Enteresan. Peki hani sektöre giriş, ben herkese sorduğum bir şey, çok güzel anlattın demin ama mesela ilk hayal kırıklığı nasıl oldu? Yani bu sektöre girdiğinde beklediğin gibi miydi setler, o dünya? Hani oyuncuydum, iyi çaktırmamaya çalıştım ama dedin ama içinde neler yaşadın?
Yani hayal kırıklığım aslında biraz şöyle. Genelde bu tür hayal kuranların da büyük ihtimalle hayal kırıklığına uğrayacağı bir şey bu. Hala öyle çünkü. Sektörde çok hızlı bir sirkülasyon var. Çalışan sirkülasyonu. Hemen bir üst seviyeye çıkmak istiyor herkes. Öyle olunca da nitelikli elemanla çalışmak çok zor. Yani biz şefler de dahil bu söylediğime. Yani her şef için söylemiyorum ama. Yani şöyle düşünüyorsunuz. Ben bir gireceğim, bir hayal kuracağım ve benimle beraber hayal kuran bir sürü insanla denk. Aslında hiç kimse öyle değil. Hiç kimsenin umurunda değil.
Yani şefler derken bölüm
bölüm şeflerinden bahsediyorum. Yani sanat yönetmeni, kostüm.
Tabii. Ya yaratıcı ekipten bahsediyorsun.
Evet. Çok çok iyi insanlar var orada. İşini çok iyi yapanlar, işini çok sevenler var. Ama ötekilerin sayısı daha fazla. Bu beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Yani kafanızdaki bir hayali gerçekleştirmek için bir masanın etrafına oturduğunuzda herkes aynı şekilde o hayale ortak olmuyor. Ve bir yerden sonra onları görmemeniz gerektiğini öğreniyorsunuz. Öğrendiğiniz şeylerden biri de o. Yani çünkü sizin konsantrasyonunuz da bozuyor. Aynı aşkla yaklaşmıyor. Ne yapalım diyor. Yani çekeceğiz, gideceğiz evimize. Evet ben de çekeceğim, gideceğim evime ama çok heyecanlı değil mi? Şu anda anlattığımız hikaye müthiş değil mi? Yani bu hikayenin insanlardaki etkisini göremiyor musunuz diye anlattığınızda yo ben bir tane bardak getiririm, buraya koyarım. Çünkü ben bir sanat yönetmeniyim. Bu bardak benim işim. Ve bu işimi yaparım ve geri dönerim gibi yaklaşan, mesleğine böyle yaklaşan insanları görünce ben çok büyük hayal kırıklığına uğradım.
Aslında benim hala hayal kırıklığına uğradığım bir konu bu, evet, biliyor musun? Evet. Dün yeni bir işte etkinliği bitirdim. Sabah Yabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın etkinliğini. Orada biz hep ekiple devamında konuşuyoruz. Yani tutkuyu bırakıp ben bunu böyle yapacağım. Yani kalbinden değil. Yani yetkinlik benim için hiç önemli değil. Benim için. Çünkü yetkinlik kazanılır bir şey. Sen de öyle düşünüyorsun herhalde.
Evet evet. Ya öyle. Ama şöyle ben hep şunu hissediyorum. Çocuk gibi hareket etmezsem ben, o heyecanla hareket etmezsem ben bu işi yapamam. Evet. Benim en sevdiğim yanı da bu işim bu. Çocuk gibi hayal kuruyorum. Birileri aynen. De bu hayalime ve bana kimse de şey demiyor. Sen hayalperestsin demiyor. Bu çok müthiş bir şey yani. Sen hayalperestsin demiyor kimse. Herkes ortak olmaya çalışıyor yani. Olmak evet. İsteyenler ortak olmaya çalışıyor. Evet. Bundan daha iyi bir meslek mi olur?
Yani kesinlikle. Hayatta? Ben de öyleyim. 10 kere tekrarladığım bir şeyi her seferinde veya 20 kere yaptığım her şeyi aslında galiba işin o anksiyetesini, o heyecanını, o bilinmezliğe doğru gidişi, o cesareti göstermeyi falan seviyorum. Sen aynı zamanda senaryo yazdığın için ve ortaya koyduğun için aynı zamanda da yazılmış senaryoları da yapıp ortaya koyuyorsun. Şimdi bir yaratma cesareti dediğimiz bir kavram var burada. Herkese sorduğum bir şey bu. Hani bir şeyi işte dört duvarı yazdım dedin. Tekrar oraya birazcık dönmek istiyorum. Orada mesela gittin dizi için çalışıyordun falan ve bir şey geldi. Karar verdin. Sonra yapmaya karar verdin. Sonra 4 sene boyunca bir gitler geller oldu ve sonra yaptın. İşte onu ortaya koyarken nasıl bir duygu? Ya beğenilmezsem, ya istenmezse, ya çok kötü olursa endişelerini nasıl yaşıyorsun?
Bu galiba bu endişe bir yerden sonra yok oluyor. Çünkü ben o filmi, o Dört Duvar Saraybosna filmi 4 sene boyunca çekemedim ama 4 sene boyunca her akşam yatarken izledim, her sabah kalktığımda izledim. Yani evet, beynimde sürekli dönüyordu. Ve bir yerden sonra aslında bu biraz şöyle bir şey, yani yaptığımız işin aslında biraz özü de o. Hikaye anlatma dürtüsü. Yani bakın size ne anlatacağım? Benimle bir göz göze gelirseniz size bir şey anlatacağım. Bu sizi belki bundan sonraki hayatınızı hiç değiştirmeyecek ama emin olun ilginizi çekecek ve bir hikaye dinleyeceksiniz. Çünkü bu yaratılışımızın en başı. Yani bir ateşin etrafındaki insanlarız aslında biz hala. Tabii. Ve birileri bize akşamları hikaye anlatsın istiyoruz. Ve ben o hikaye anlatıcılarından biriyim. Ve ben etrafımda öyle insanlar, gözümün içine bakan insanlar görünce, hikayemin bir de etkisini görünce ben daha da keyifleniyorum. Şimdi o Dört Duvar Saraybosna benim için artık bir yerden sonra içimde durmaması gereken bir şey oldu. Ya aslında Sait Faik'in dediği gibi yazmasaydım delirirdim yani, çıldırırdım diyor. Yani gerçekten öyle bir durum.
Tabii onu biliyorum. Evet, onu çok iyi biliyorum.
Evet ve ben 4. senenin sonunda şöyle bir an yaşadım. Çok sıkıntılı bir 4 seneydi ve ben en son post prodüksiyon aşamasında bir gece karanlık koca bir perdeye yansıtılmış miksaj yapılıyor. Müzikler konuluyor. Son aşamaları artık ama ben çok yorgunum. Bu arada şeyi de öyle hissediyorum. O kadar yorgunum ki filmi ürettiğimi, filmimi artık yaptığımı artık hissedemiyorum bile. O kadar yorgunum. Mutluluğunu da hissedemiyorum. Hiçbir şeyini hissedemiyorum. Öyle hissediyorum yani. Garip hissediyorum kendimi. Gecenin karanlığında o ekranda bir plan var benim. Filmimin bir planı. Bir çocuk böyle kafasını yere kapaklanır ve kaldırıp ileriye doğru baktığı bir plan var. O an geldi. Oraya müzik koymuşlardı ve o sahneyi playlediler. Karanlık. Arkada oturuyorum ben. Çocuk kaldırdı kafasını, baktı ve ben hüngür hüngür ağladım o gece. O anda ve lambaları açtılar. İyi misin dediler. Ben dedim ki çok iyiyim. Ve bütün o 4 senenin, o bütün o karakterin oraya gittiğini hissettim. İşte, bu müthiş bir his.
Hala da hissediyorsun. Ne kadar gözlerinden evet, görüyorum evet. Şu anda.
Ve oraya varmak istiyor insan. O hisse varmak istiyor
işte
sürekli.
Hep söylediğim şey o aslında. Hani bu genelde diyorum ya, kalbimize bir ateş düşüyor. Sonra bunu aklımız ve yol içerisinde yapıyoruz ama esas derdimiz o ateşin başka kalplere gitmesi perdeden. Yani galiba onu çok güzel yaşamışsın. Aslında ben şuna da inanıyorum. Her filmin bir yolculuğu var. Yani ben kendi yaptığım filmlerde de böyle başlarım. Bazı filmler çok güzel. Hissedersin yani, birinci gün sona kadar akacak. Yani her şeyini hissedersin. Bir yapımcı sezgisi bu. Yolunu bulur bir şekilde. Zor da olsa bulur. Şimdi Dört Duvar'da da aslında yolunu bulma hikayesi var. Eğer sakıncası yoksa anlatabilirim. Sen çok sevinirim burada. Bu da bir cesaret. Yani kalkıyorsun. Başka bir ülkede, başka bir dilde film çekmek istiyorsun.
Ve benim ilk filmim.
Ve ilk filmim.
Ve benim set deneyimim de yok.
Aslında ben de galiba o cesaretini çok sevdim o zamanlar. Onu söyleyebilirim. Çünkü bu kendine güvenle ilgili. Yapabileceğini düşünmek zaten önemli. Dolayısıyla orada ama ilginç bir şey oldu. Bunu belki dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaşmak istersin diye.
Şöyle, biz tabii oraya gittik. Ben şu andaki halimle, yani 41 yaşındaki Nadim'le, Nadim'e bu soruyu sorsam, bir film var ve Bosna'da Boşnakça çekeceksin dese 3 kere düşünür yine evet derim ama o zaman düşünmemiştim. Yani hiç düşünmemiştim. Ve biz o oraya gittiğimizde gerçekten neyle karşılaşacağımızı da bilmiyorduk. Yani önümüz çok karanlıktı ve Bosna'da Boşnakça film çekmek ve ben Malatyalıyım. Bosna'yla da bir ilgim yok yani benim. Oraya gittik tabii şeyle Engin'le gittik oraya biz.
Oyuncu Engin, evet, Engin Altan Düzyatan'dı sanıyorum. Evet.
Engin Altan Düzyatan'la gittik. Hatta ona denk gelmesinin yani ona mail gitmesinin sebebi de ben aslında Ertan Saban'a göndermiştim senaryoyu. Çünkü Ertan'ın da Boşnakçası vardı. O tarihlerde filmim var ama Engin'e gönderdim sana sormadan. Senin telefonunu bekliyor deyince Engin'le biz iletişime geçtik ve gerçekten yani ona da anlattığım için bu kadar rahatım. Ben Engin'in enerjisini o kadar yüksek olduğunu görmesem Engin'e hayır derdim. Çünkü kafamdaki çocuk Engin değildi. Ve ben yani param yok çekemiyorum ama Engin'e bile yok ya kafamdaki çocuk değil diyordum kafamdan. Ama sonra o kadar büyük bir enerjiyle geldi ki. Sonra biz tabii oraya gittik. Bir şekilde Engin işin yapımcısı oldu yani. Oyunculuk tarafından yapımcılık tarafına geçmek zorunda kaldı. Bu arada zorunda kalmadı ama biz hani beraber böyle bir karar verdik. Sonra tabii biz 2,5 günde o filmi çekmek zorunda kaldık. Yani Ziraat Bankası'nın bize verdiği arabanın teybi çalındı ve camını kırdılar o soğukta ve tatildi. Bosna'nın kurtuluşuydu ve hiçbir yer açık değildi ve biz 2,5-3 gün boyunca poşet camla idare etmek zorunda kaldık ve soğuğun ve 3-4 kişiyle gittik buradan oraya. Şimdiki eşim Bedia ile beraber o da oradaydı ve onun da büyük katkısı vardır o filme. Ve beraber orada Bosna'da Boşnakça çektik o filmi 2,5 gün boyunca. Tabii bir sürü problem yani aradaki bir sürü problemi anlatmıyorum yani. An dakika dakika problemlerimiz var. Hatta şöyle o kadar zor ki ilk filmini çeken kısa filmini özellikle. Şimdi mesela uzun metraj profesyonelken bu kadar kredin varken çekebilirsin. Ama o zaman.
Tabii kimse tanımıyor seni.
Tabii beni kimse tanımıyor. Bir de ben Boşnakça çivi ne demek diye öğrenip sokaklarda ya 10 dakika sonra sahne çekeceğim. Sokaklarda çivi arıyordum. Yani nalburdan çivi arıyordum. Yani Boşnakça çivi diye etrafa söylenip öyle çivi aramaya gidiyordum. Öyle anlar oldu yani orada. Çok enteresan. Ama şimdi daha rahat tabii. Şimdi istediğimiz gibi yapabiliriz. Sonra biz o filmi çektik orada. Tabii bizim o süreçte filmi çekerken Bosna'da işte kültür ateşesi, işte Ziraat Bankası'nın müdürü. Onlar
Türkleri çok severler Saraybosna'da. Evet. O bir şans. Evet. Yani festivali de çok sevdiğim bir festivaldir benim.
Evet, orada çok büyük destekler de verdiler bize. Aslında hikayeler hep böyle oluyor. En rahat çektiğiniz filmin bile o sırada çekerken bir sürü kan gözyaşı oluyor. Ama uzaktan hep tatlı hatıralar olarak görüyorsunuz yani.
Sonra zaten dizileri yapıyorsun ama Camdaki Kız'a geleceğim. Çünkü Camdaki Kız benim için böyle hani perşembe akşamları. Çünkü ben hep söylüyorum ben çok dizi de seyrediyorum. Birincisi oyuncu keşfediyorum. İkincisi oyuncuların farklı renklerini görebiliyorum. Her yönetmene göre, her duruma göre. Ki hani bence çok da gelişti Türkiye'de. Senin de çektiğini bildiğim için aslında seni de görmek için ilk dedim ki ya dur bakayım Nadim'in bu dizisi bilinen bir eser. Yani bir Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir eseri uyarlama ve uyarlama deyince tabii. Ve ilk bölümden itibaren her şeyle böyle harika çalışan bir iş. Öncelikle nasıl cast yapıyorsun? Bunu bir sormak istiyorum. Çünkü senin yaptığın castlarda, başka yaptığın işlerde de müthiş bir beraberlik ve bir ruh oluyor. Ve tabii bu işe yansıyor.
Televizyonda castı aslında şöyle yapıyoruz biz. Biraz yapımcıyla yönetmen arasında ikna süreci. Aslında benim tam olarak tanımlamam güzel. Bu. Bir ikna çok süreci güzel. Bu. Aslında o size bir isimle geliyor. Siz ona bir isimle geliyorsunuz. Ve karşılıklı olarak birbirinizi ikna ediyorsunuz. Ve sonuç en son çıkan tablo aslında herkesin ikna olduğu bir yere çıkıyor. Ya da biri diyor ki bana güven. Ya yönetmen ya yapımcı. Bana güven diyor. Bu burada kalsın. Bu bizim işimize yarayacak diyor. Şimdi böyle bir süreç yaşıyorsunuz kesinlikle. Yani hiç öyle gideyim kimseyi dinlemeyeyim bilmem ne. Zaten öyle tek başına yapılacak bir şey
bir
değil.
Bir şey değil.
Aslında bir ekip işi bu. Yani bir de ben gerçekten özellikle kendi ekibimle çalışırken bu tür fikirlere hep önem veririm. Setin içinde de öyleymiş.
İşte kolektif bir iş çünkü bizim işimiz. Evet.
Bunu hissetmek lazım. Şeyi cast yaparken ama en dikkat ettiğim şey ben iyi oyuncuyla çalışmayı çok severim. Yani gerçekten her anlamda bu arada iyi oyuncuyla, setin içinde de iyi olan oyuncuyla çalışmayı çok severim. Onlara bir bakıyorum ben. Gerçekten hani ne değil, nasıl davranıyor, setin içindeki duruşları. Bazen de bu arada insandan insana da değişebiliyor. Yani size öyle bir konuşuyorlar ki bir oyuncuyla ilgili. O hayatta seni mahveder, o yönetmenle ilgili çok büyük dertleri var onun. Gelir sete, öyle insanlar var benim çalıştığım. Benle hiçbir problem yaşamamış, setimde hiçbir problem yaşamamış. yaşamamış insanlar. Ama bir cast yaparken hikayenin akışına bırakıyorum. Orada bile başlıyorum ben hikayenin akışını bırakmayı. Bir de zaten bir herkes aslında, her insan nasıl bir kitap okurken kafasında bir şeyler canlanıyor. Bir tipler, karakterler canlanıyor. Gerçekten bizde de öyle oluyor. Yani bende öyle oluyor. Bir senaryo okuduğumda aslında bir şeyi hayal ediyoruz ve aslında o hayalin üstüne oturtmaya çalışıyoruz. Yarattığımız karakter.
Tabii.
Diğer işlerimde de öyle yani. Mukadderat'ta da öyle. Onu da Erdi ile beraber yap. İşte şeyde, camdaki kızda da, kadında da. Ama ya bütün o çıkan sonuçlardan ben çok memnunum,
çok
yani
mutlusun.
Bütün işlerimde.
Şimdi o zaman burada biraz daha şey yapacağız. Hikayeye geleceğim. Yaptığın işlerde bir eser var. Edebi bir eser. Kitap var. Sonra bu bir senaryo oluyor ve bu senaryodan dönüyor bir formata girmek durumunda. Yani aslında üçüncü versiyonu biz neredeyse görüyoruz o hikayeyle ilgili. Senaryo aşamasına ne kadar müdahil oluyorsun bu yaptığın işlere? Çünkü hani senaristin kafasında da bir, yani yapımcının kafasında bir kast var, senin kafanda var. Muhtemelen senaristin, hatta işte ilk yazan yazarın da var. Hani buradaki o kolektif, yani hikayenin akışı içerisindeki duruma ne kadar giriyorsun? Ne kadar birbirinizi ikna ediyorsunuz orada diyeyim.
O da aslında dediğiniz gibi bir ikna süreci. Zaten televizyonda çalıştığınızda sezonun ortasındaki bölümlerde çok fazla bir muhatap olamıyorsunuz birbirinizle. Denk gelemiyorsunuz. Yani revizyonlar gönderiliyor ve revizyonlar okunup uygulanıp gönderiliyor uygunsa eğer. Ama şöyle oluyor. Ben aslında senaryoya, filmde de öyle oldu, televizyonda da öyleyim. Yani ben bir senaryo okuduğumda aslında ben o bölümü ilk izleyen kişiyim. Öyle hissediyorum kendimi. Ben ilk izleyen kişi benim. Ve bir seyirci olarak kafamda neler dönüyor önce öyle bir tartıyorum. Yani bir oturmuşum, bir film izlemişim ya, bir problem var bu filmde. Beni ikna etmeyen problemler bunlar. Ki yönetmenin, ben hani oyuncular hep şöyle söylerler ya, ya ben ikna olmadım bu duyguya, çıkartamıyorum o duyguyu dediğimiz mesele aslında yönetmende daha çok var.
Çok var.
Çünkü ben bir şeyi, bir sahne ya da bir an, bir durum, bir hikaye, bir aks beni eğer tatmin etmiyorsa, ikna olmuyorsam, o konuda kafam karışıyorsa bunu paylaşıyorum mutlaka. Yani ben burada bir boşluk oluştuğunu düşünüyorum diye oturup gerçekten şeyden önce, özellikle hazırlık aşamasında ilk birkaç bölümü çok detaylı bir şekilde oturup konuşabiliyoruz. Ve ne beni ikna etmedi? Ve
bu
ben,
çok önemli.
Evet, ve ben gerçekten şunu da söylüyorum. Bakın, ben ikna olmazsam bu sahne, yani Nadim olarak söylüyorum, bu sahne iyi çıkmaz. Yani
ya da diyaloglar mesela, çalıştı çalışmadı meselesi.
Kağıt üzerinde bir de şeyi görüyoruz. Kağıt üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Buna zaten proje geliştirme denir. Bu mesela
tabii.
Kimse kimsenin aslında sınırlarına girmiyor.
Girmiyor.
Karşılıklı olarak bir proje geliştiriyorsunuz. Ama sonra şöyle oluyor, hatta ikna olmuşum, sonuna kadar ikna olmuşum, sahneye giriyorum, yine beni rahatsız eden bir şey çıkıyor bir anda, bir provada. Bir diyaloğun fazlalığı ortaya çıkıyor, bir anın, durumun fazlalığı ortaya çıkıyor. O sırada zaten artık sizsiniz, yani yönetmen olarak tabii ki çatının bozulmasından bahsetmiyorum, sadece sahnenin dengelerini istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Ki o, bunun sebebi de şu, ortaya çıkaracağınız sahnenin daha iyi olması için yapılıyor.
Ya şimdi ben aslında bunu neden söyledim? Çünkü ele gelen bir metin üstünden de baktığımızda, burada biraz analitik gireceğim, belki o şeyi de hatırlatmak için izleyenlere, en azından YouTube'da bunu. Bir sahne vardı, karakterin adını unuttum ama Nur Sürer'in canlandırdığı karakter camdaki kızda ve ölüyor. Öldükten sonra kamera hareketle başlıyor mekanın içinde, bütün mekanı geziyor, dışarı çıkıyor ve denize doğru dönüyor ve bitiyor. Benim uzun zamandır çok, yani sonuçta senaryoda ne yazıyordu? Kadın ölüyor. Yani oradan sonra o bir yaratım süreci. Anlatabiliyor muyum?
Evet,
yani
evet.
Orada tabii ki senaryoda büyük ihtimalle referanslar vardı,
var,
nasıl olacak konusunda. Ama orada müthiş bir sinema ve bizim aslında o sükunetle birlikte, yani denize dönüp doğaya dönüp, hani gördüğüm en iyi, hani sinemada dahil olmak üzere sahnelerden biriydi. Onu çok etkilenmiştim ben.
Atmosferi yaratma konusunda.
Evet, işte ondan
yani
bahsediyorum.
Bir yerden sonra aslında yönetmende hikaye.
Evet, işte.
Yani senarist öyle bir sahneyi yazsa da yazmasa da, o anı yazsa da yazmasa da aslında onu uygulamakla ilgili,
evet,
bir durum.
Evet, kesinlikle.
Uygulamanın
nasıl olduğu
ile seyirciye ilgili geçmesiyle ilgili bir durum. Ki ben hep şuna inanıyorum. Yani biz o sahneyi çektik. Evet, o kadar etkileyici de çekildi. Seyirci de şey oldu. Ama o sahnenin o kadar insanları etkilemesinin en büyük sebeplerinden biri aslında 50 bölümlük Feride'nin karakterini ilmek ilmek işlediğimiz anla ilgiliydi. Ve biz seyirci de beraber koptuk gittik oradan hep beraber.
Aslında herkes haklı meselesi vardır ya filmlerde, dizilerde genelde bu yapılmaz. Biz orada Feride'yi de hissettik. Yani bence çok güzel bir şeydi. Şimdi ben neden bu kadar soruyorum? Aynı şekilde mekanda, yani mekanları da yaptığım farklı işlerde de çevre düzeni ve mekan seçimlerinde de çok güzel şeyler görüyorum. Tabii bunlar yönetmenin artistik kararları olduğu için elbette orada çalışan sanat yönetmenleri, orada çalışan düzenleme, herkes işini çok güzel yapıyor. Zaten ekip olmak, iyi yapımcılık da odur değil
ki
mi?
Çok önemli.
Aslında evet, iyi ekip kurmaktır iyi yapımcılık, evet. Bir taraftan. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yani genelde Türkiye'deki durum, ben hem yazayım hem yöneteyim hem o karakter hep. Halbuki sen sana verilen sınırları endüstri içinde olması gereken profesyonellikte ve tutkuyla bitiriyorsun. Bu çok değerli bir şey. Yani bunu çok önemli gördüğüm için söylüyorum. Bunun biraz da hani fark edilmesi, yönetmenliğin bir meslek olarak alınması ve esas yönetmenliğe girdiğinizden. Çünkü ortak noktalar hiçbir zaman tam olmayabilir. Yani bir yarışmaya bir film verirsiniz, herkes ödül verir. Hiç kimse ödül vermeyebilir. Sübjektiftir. Seyirci de sübjektiftir. Ama ortayı bulmak çok değerli bir şey diye düşünüyorum.
Evet, yani şey, mekanlarla ilgili meselede de benim aslında izlemekten keyif aldığım filmlerin de ortak noktası bu. Ben yönetmenin bir mekanı kullanma şekline çok dikkat ederim. Şunu eğer hissediyorsam bir filmi izledikten sonra, ben o eve gittiğime yemin edebilirim diyorsam, ben o soğuğu hissettiğime yemin edebilirim diyorsam, benim için o çok iyi bir film.
İşte zaten mesele o, beni ikna etmen.
Evet, yani
etmen.
Biz mesela Camdaki Kız'da da, işte Mukadderat'ta da, Kadın dizisinde de aslında dikkat ederseniz hep mekanla iç içe ve durumlar, mekanlar, oyuncular aslında hep beraber ortaya sunulmuş. Benim ana karakterlerimden biri Camdaki Kız'da o malikanenin kendisidir.
Evet,
ana karakterlerden
kesinlikle.
Biri. Kadın'da mahallenin kendisi başrollerden biridir. Yani ve Mukadderat'ta oranın, ilçenin kendisi bir şeydir yani.
Ben sana bu bağlamda Camdaki Kız'da bence İstanbul'da önemli bir karakterdi.
Evet, evet,
yani
evet.
İstanbul'un bu noktadaki iki yakadaki ailenin durmaları vesaire. Şimdi şunu da soracağım. Sonra Mukadderat'a geleceğim. Oyuncularınla nasıl bir ön çalışma yapıyorsun?
Televizyonda tabii bu biraz hızlı oluyor. Her şey gibi hızlı oluyor. Ben mesela bu okuma provalarını çok yalan olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma söyleyeyim. Okuma provası denilen ve bir araya gelip, bu arada o çok önemli ama şunun için bir araya geliyorum ben. Herkes birbirinin yüzünü bir kez görsün. Çünkü ben sizi ayrı ayrı gördüm. Herkes bir sohbet etsin. Bir seslerimizi duyalım. Bir bakalım kimler ne kadar şakacı. Bir de senaryo okumayan varsa en azından dinleyerek, podcast gibi dinleyerek senaryosunu dinlesin. Bir onları görelim yapıyorum. Ama özellikle seçtiğim bir iki karakteri önden alıp uzun uzun sohbetler yapmayı çok severim ben oyuncuyla. Bu arada senaristle de yapmayı severim. Ama şeyde sinema mesela bu Erdi ile yaptığımız Mukadderat filminde senaristle de yaptım aslında aynı şeyi. Bu toplanmalar asla şöyle toplanmalar değil ama gelelim ve senaryo konuşalım değil. 3 saat bir aradaysak, 15 dakika senaryo ile ilgili konuşuyorsak, geri kalan kısım benim için çok önemli. Çünkü ben ön çalışma sırasında oyuncunun performansının dışında oyuncunun hayatıyla ilgili bilgi toplamayı, ama sormadan, etmeden, çaktırmadan, mimiklerini görmeyi, neye nasıl güldüğünü görmeyi, neye üzüldüğünü, neyle ilgili nasıl yorum yaptığını görmeyi çok değerli buluyorum. Tanımayı çok değerli buluyorum.
Bu çok önemli.
Senarist için de öyle. Ben Erdi ile biz o geliştirme aşamasında her fırsat bulduğumuzda bir tane kafede oturuyorduk. Kahvemizi, çayımızı içiyorduk. Sohbet ediyorduk filmle ilgili. Ama dediğim gibi bir saat oturuyorsak 45 dakika lak lak yapıyorduk. Ama o lak lak aslında en değerli benim için lak laktı. Çünkü ben daha oraya, evet, oraya gitmemiştim yani. Onun doğduğu, büyüdüğü yerlere gitmemiştim. Tek malzeme vardı elimde, Erdi. Ve Erdi benim için orasıydı. Nasıl biri, nasıl
ne
bir
yapıyor,
hissiyat.
Evet, tabii.
Evet ya, bunları tabii asla, bunu sonradan söyledim ona. tabii yani nasıl ya, ben konuşurken, hayır öyle değil. Yani sohbet ediyorum ama görüyorum, bakıyorum.
Yo, aslında o çok değerli bir şeydir. Yani bu iki insanın, bir yapımcı da mesela, ben de biriyle konuşurken, bir senaristle veya sınırları aşağı yukarı anlarım. Sezgileri geliştirmektir aslında. Öyle düşünüyorum. Şimdi geleceğim tabii Mukadderat'a. Benim için şöyle oldu Mukadderat. Valla sen o kadar yoğun çalışıyorsun ki dizi vesaire. Hatta geçen yıl sevgili Bedia'yı da buradan alalım. Bedia ve Asya hep beraber bir kahvaltı yaptık filan. Konuştuk filan. Ben senin filmi çektiğini bilmiyordum, açık söyleyeyim. Evet, böyle çok, niyetlerin var. Evet.
Çok hızlı, bilmiyordum. Çok hızlı gerçekleşti.
Ondan sonra birdenbire bir baktım bir film çekmişsin. Sonra birdenbire bir baktım devamlı ödül alıyorsunuz. ve tabii çok merak ettim. Çünkü hani ismiyle birlikte nasıl bir şey yaptığını ve daha afişten başlayarak kalbimi ısıtan bir hikaye izleyeceğimi tahmin ettim. İzlediğimde de öyle oldu zaten. Onun hikayesi de çok güzel ama çok güzel bir şekilde bütün deneyimleri birleştirerek bir araya getirdiğiniz bir iş olmuş o. Yani çok makul şartlarda yaratmışsınız, çok güzel yapmışsınız ve çok biraz onu konuşmak istiyorum. Nasıl oldu? Biraz hikayesini anlatır mısın?
Cidde'de geçen bir hikaye bu ve bağımsız bir film Mukadderat. Yani evet. Biz aslında Erdi'nin bizi bir araya getirmesiyle bir araya geldik. Ben Erdi ile kadını çekerken Erdi Fox'ta dramalardaydı. Şimdi de Ay Yapım'da dramaların başında drama müdürü, drama geliştirme müdürü. O yine böyle Ay Yapım'la ilgili bir araya gelmiştik. Projelerle ilgili konuşuyorken dedi ki ya benim bir projem var, bir hikayem var ve sadece bir logline, bir sinopsis anlattı bana. Çok kısa bir şey. Ve ben 10 dakikadır, yarım saattir bana anlattığı diğer projelerin arasında benim gözlerim parladı. Ve dedim ki çok güzel, ben bunu çekerim. Gerçekten dedim ki çekerim ben bunu. Ben dedi bak burada oturuyoruz. Hiç böyle gözün olmadı. Dedim bu müthiş bir hikaye. Ve bahsetti sadece tek cümle şuydu. Bir kadın daha kocası 24 saat olmuş öleli. Çocuklarını kahvaltı masasında ben evlenmek istiyorum diyor.
Evet.
diye bir hikaye anlattı bana. Ben gerisini bile merak ya biliyorum çünkü çok karakterden başlar çünkü benim için bir film, bir hikaye, bir karakterle yolculuğa başlayacağım için oradan başlar. Zaten benden önce de Nur ablayla aslında hatta Nur ablanın evinin önünde.
Benim mahallem. Çok evet, yakın, evet. Nur Hanım'la.
Bayağı böyle, penceresini açmış öyle tanışmışlar Erdi'yle ve Erdi'ye benim yaşımdaki kadınlar neden sürekli hala teyze oynamak zorunda? Yani hala ana teyzeyi halası. Gene anneanne evet, hani ana, evet evet bana bir tane ana karakterin anneannesi bilmem kimin babaannesi. Niye? Niye benim hikayem anlatılmıyor? Benim yaşımdaki kadınların hikayesi anlatılmıyor. O da ya benim aslında bir hikayem var ama senaryolaştırmadım daha. Böyle böyle bir hikayem var ne dersin diye bana anlattığı şeyi onu anlatıyor ve o da okey diyor. Şimdi onu ve beni bana da işte Nur ablayı düşünerek yazacağım bunu haberin olsun dedi. Tamam dedim senaryoyu heyecanla bekledi. Tabii o sırada senaryosunu yazdı. Nur ablaya da tabii beni söylemiş Nadim'le çalışacaksın diye. O da çok çok severiz birbirimizi. O da okeyleşti ve bana senaryoyu gönderdi ve biz dedik tamam başlıyoruz. Ve tabii o senaryo geliştirme aşamaları oldu. Karşılıklı olarak gitti geldi senaryolar sürekli oldu. Sonra işte beraber kastı yaptık. Aslında ortak noktamız hepimizin ortak noktası Erdi. Bir açıdan sizin dediğiniz gibi bir yapımcı aslında Erdi. Yani
tabii yaratıcı
ki ortak yapımcılardan işte. Biridir kendisi.
Yaratıcı yani. Yapımcı.
Ki onun şöyle bir hikayesi de var yani filmimizin şöyle bir hikayesi de var. Bir finansör yapımcısı vardı. Biz sete girmeden 2 hafta önce çekildi.
En korktuğumuz yapımcı evet, modeli değil evet. mi? yatırımcı
i̇ki,
yapımcı.
2 hafta önce çekildi yatırımcı yapımcımız. Tabii benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben o sırada mekanlar bakıyorum. Oyuncularla çalışıyorum.
Para oluyor ama siz devam ediyorsunuz. Evet, evet. Erdi bunu devam ettiriyor.
Erdi ne yapsam diye işte toplanıyor. İşte Suzan'la toplanıyor. Bizim Suzan Sümeli var medyapımdan. O da işin zaten setteki yapımcılığını da üstlenecekti. Onunla birleşince o da diyor ki ya bu işi Nadim çekiyor. Sen yazıyorsun. İş güzel. Benim bu kadar param var diyor. O da diyor ki ama bu yetmez. Senin ne kadar var diyor. Koy bakalım diyor ortaya. İşte. Benim de bu kadar var diyor. Yine yetmez. Okey. Tamam diyor. Bir tane büyük yapımcı aramaya başlıyorlar ve Mustafa Ayata var. O Mustafa Ayata Rodi ile birleştiriyor bunları. Ki Rodi'ye daha önce de gitmişler ama çok büyük miktarda
Rodi
olduğu için.
Kim?
Rodi Kayım aslında onun da ilk sinema filmi. Bir Rodi Film diye bir şirketi var. Televizyona işler üretti ama sinema anlamında ilk işiydi. Ona gidiyorlar ve onun da kendi ağzından şeyiyle şu aslında. Erdi o kadar gözümde şey göründü ki ben bu çocuğun bu projesini yapmalıyım dedim. Yani çok çaresizlik süper. Ve çaresizlikle yani bu kadar paraya ihtiyacımız var. Sete çıkmak üzereyiz ve biz şöyle tamam demiş ben şu kadarını vereceğim. Sonra Ahmet Katıksız var bir de. Ahmet defalarca uyarmış Erdi'yi. Bak yatırımcı yapımcılara dikkat et. Para hesabına yattı mı? Bak yattı mı? Sürekli onu söylüyormuş. Yatar yatar merak etme diyormuş Erdi de. Ve Ahmet'e de tabii arayıp ya benim yatırımcı yapımcım gitti. Ben sana ne dedim, ben sana söylemiştim diye anlatınca o da tabii bilmiyor onun için aradığını ama ben senden para istiyorum demiş. Gel yapımcım ol. Nasıl yani? Gel yapımcım ol. İyi demiş. O zaman tamam benim de şu kadar param var. Koyalım. Ve biz bir anda aslında bana bunu setten, tabii biz o zaman sete çıktık bilmem ne yaptık. Bir gün var sete çıkmamıza, Cide'ye gitmişiz mekana. Sahilde yürürken bana Erdi anlattı baştan sona bu hikayeyi. Ve
evet.
Ben dedim ki şimdi yani kaç tane yapımcımız var? 4 tane yapımcımız var evet.
Ama
4
olsun
tane.
Aslında baktığın zaman yani bağımsız bir film yaparken de Erdi finans planını pratikten evet. Yaratmış. Yani evet. O finansı yaratmış, projeyi yaratmış, finansı yaratmış. Bence çok başarılı yani aslında tam bir yapımcılık yapmış. Evet, evet. Yani çünkü ben hep söylediğim bir şey var yani yatırımcıyla yapımcı aynı şey değil. Bunu farklı görmemiz gerekiyor diye ki hiçbir yapımcı zaten 2 hafta kala evet. para yatırmıyorum demez. Şimdi dolayısıyla Erdi'nin o riski alması da çok önemli bir şey.
Ki Erdi bu işe bağımsız olarak en baştan bağımsız olarak gireceğine söylemişti. İsteseydi tam bu aşamada
tabii.
Ay yapıma da gidebilirdi. Med yapıma da gidebilirdik. OGM'ye de gidebilirdik.
Tabii
ve
canım,
hepsi
sizin kredilerinizle
evet,
yapabilirdiniz. Evet
kredilerimizi kullanabilirdik. Ama biz hiç kimseye bağlı olmadan kendimiz bir hikaye anlatmak
i̇şte
istedik.
İşte aslında çok güzel ve de aslında yaparken de seyirci bunu sever sevmez diye bir şey konuşmadınız
evet, evet.
Değil mi?
Hiç,
sadece hikayenin akışına bıraktınız.
Sadece hikayeyi
bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü hikayeyi seyrettiğim zaman ben onu çok net gördüm yani. Çünkü orada bambaşka şeyler olabilirdi. Peki ne kadar zamanda çektiniz bunu?
Biz aslında yine paramızın azlığından kaynaklı oyuncularımızın da bir programı vardı. Yani
tabii.
Oyuncuları
yazın
o kadar,
çektin çektin.
O kadar düşük bir maliyete getirttiler ki oyuncuları. Yani oyuncular da otomatikman şunu söylüyor. Tamam ben gelirim ama o zaman benim bir sinema filmim var ona göre program yaparsınız. Öyle olunca da 24 gün gibi bir program yaptık.
Aşağı 4 hafta.
Evet 24 gün gibi. Sonra 23 günde bitti hatta. Cide çünkü o kadar küçük kompakt bir yer ki. Biz bazı sahnelerde ya şu sahne aslında buraya kuracağız. Çok küçük bir an bu. Bunu bir yaratsak mı oyuncularla konuşalım şöyle yapalım işte ne yapalım filan derken böyle küçük küçük almıştık son günden ve 23 günde bitirdik yani aslında prodüksiyon aşaması.
Aslında ben mesela İstanbul dışında çekim yapmayı çok severim.
Hmm.
Çünkü Türkiye'de özellikle hangi bölgeye giderseniz gidin ki ben doğuda çok yoğun çalıştım. Çok yardımsever ve çok güzel gider evet. Ve akar. Yani İstanbul dışında filmler akar.
Evet, evet,
İstanbul'da
evet.
Başka bir şeydir yani kolay değildir film yapmak ama tabii ki siz diziler yapıyorsunuz. Bazen bir bakıyorum bir sokağa giriyorum full karavan ha burada hangi dizi çekiliyor diye bakıyorum.
Yani bir hikayeyi kendi mekanında çekme deneyimini ben Dört Duvar Saraybosna'da
i̇şte o çok
alınca
önemli.
Burada şöyle de yapılabilirdi. Gerçekten biz Cide'ye gitmeyip Şile'nin arka sokaklarını Cide ilçesi de yapabilirdik.
Tabii.
Ama biz buna Erdi de ben de kesinlikle karşı çıktık. Yani son paramız bile olsa orada çekilecek diye. Çünkü gerçekten Cide'nin o havasını solumadan
kesinlikle.
Ben görüntü yönetmeni çaycımız bile yani çay sette çay dağıtan arkadaşımız bile oranın havasını solumadan bu iş böyle olmazdı.
Olmazdı.
Oyuncular için zaten öyle. Keza öyle yani.
Kesinlikle.
O kahvehaneyi görmeden, o minibüslere binmeden
ben de
olmazdı.
Ben de aynı fikirdeyim. Yani film yaparken aslında hatta birkaç gün erken gidip herkesin o coğrafyaya alışmasında çok önemserim. Tabii muhteşem olmuş. Ondan sonra siz başladınız ödüller almaya. İlk Antalya'da mı aldınız?
Evet. İlk
Antalya'nın da
Antalya'da
yaptınız. Hı-hı. Sonra bayağı vizyona çıktı. Hı-hı. Bence her zaman çalışacak. Ve de aslında buradan geleceğim şey kadın hikayesine böyle bakan. Hani biraz önce dedim ya seyirciye oynamayan bir film çünkü seyirci oynasa insanları başka yani bir eşi ölen bir kadın karakterin evlenmek istiyor olması ve çevresini yaptığı şeyler aslında bir de ayna tutuyor bir taraftan bize. Çünkü bugün hani kadınları çok yaş ayrımcılığı nedeniyle direkt sınırların içine attıkları için senin aslında dizilerde de filminde de kadınlar hep ön planda güçlü karakterler. Bu da önemli bir şey. Buna dikkat ediyor musun?
Bunu aslında tercih etmediğim daha doğrusu benim seçmediğim dönemlerde bile ben hep kadın hikayeleri çektim. Enteresan bir şekilde.
Güzel.
Aslında biraz denk
zaten
geldi.
Zaten kadın diye dizi çekmiş.
Evet,
daha
evet.
Ne yapacaksın?
Ama sonra gerçekten seçme özgürlüğümü de elime aldıktan sonra şöyle oluyor. Ben asla ya bana bir kadın hikayesi getirin demedim. Ama hep şöyle oldu. Okuduğum hikayelerde hep ilgimi çeken kadın karakterler oldu. Ve o kadınların ana karakter olduğu hikayeler oldu. Biraz da şöyle iyi yazılıyor bir kere. Daha erkeklerden daha iyi yazılıyor. Kesinlikle. Burası kesin. İkincisi ben bir erkek olarak bana daha zor geliyor. Ve zor kendime meydan okumak gibi geliyor. Ve zor olanı tercih etmek istiyorum her seferinde. O yüzden aslında böyle oluyor. Yani kadın hikaye özellikle oturup kadın hikayesi beklemiyorum. Ama şunu da tabii etrafımdaki insanlar, yapımcılar, sektörde olan insanlar bir kadın hikayesi yazdığında akıllarına ben gelebiliyorum ve bana gönderiyorlar. Yani o çekebilir diye.
Güzel. Peki senin mesela hayırla ilişkilerin nasıl? Nasıl? Hayır demek konusunda zorlanan birisi misin? Rahat diyebiliyor musun? Yani tercihlerini yaparken hay Allah ayıp olacak şimdi hayır demek falan diye mi hayır diyorsun? Nasıl oluyor?
Zamanla öğreniyorsunuz. İşte, evet hayır demeyi ve müthiş bir şey olduğunu anlıyorsunuz bir yerden sonra.
Büyük bir zenginlik değil mi?
Çok çok büyük bir zenginlik.
Özgürlük yani aslında.
Evet. Yani o biraz tabii böyle hani benim o 20'li yaşlarıma uzaktan bakıp istediğin zaman hayır diyebilirsin, hayatını böyle yönlendirebilirsin diye kolaylıkla söyleyeceğim bir şey değil. Çünkü o dönemde gerçekten insanı böyle bir şey haline getiriyorlar etrafındaki insanlar. Çaresiz bir hale getiriyorlar. Tabii. Yani her şeye evet deme haline getiriyorlar. Bu hayır deme meselesi bu arada sizi hep yükselten şeyler onlar.
Tabii.
Yani bir şeyleri kaçırdığınızı düşünmek, bunu aslında bunu düşünmenizi istiyorlar bir yandan da. Buna hayır dersen
bak, bu da
dönüp
gidecek.
Bakarsın arkana.
İşte buradan da tam şunu söyleyeceğim. Aslında sen sektöre, yani ben seni 2010'lardan beri tanıyorum. Değil mi? 9-10 evet, evet, evet. Öyle bir şey. Aslında sen şöyle bir şey, hiç şehir efsanelerine takılan bir adam olmadın. Yani sinema anlamında işte şöyle yaparsan bu olur. Çünkü biliyorsun film yapmak isteyen insanları korkutan bir sürü insan çıkıyor bir süre sonra. Sakın oraya yaparsan olur. Böyle sen kendi yolunda gittin. Bu da bence başarılı bir şey. Peki senin için hani hiç asla yapmayı düşünmem. Bir kere her şeyi çok önce olumlu giriyorsun da sonra hikayeyi sevmediğin zamanlarda da tabii kabul etmediğin bir sürü şey oluyor tahmin ediyorum.
Tabii yani bazen en başta öyle bir anlatılıyor ki size hikaye. İnanılmaz bir şeye varacak galiba diye düşünüp giriyorsunuz. 6. 7. bölümden sonra bambaşka bir şey oluyor.
Şunu da sormadan yapamayacağım. Yönetmen yapımcı ilişkisi bu dünyadaki hep insanların, ben bu konuda yani iyi anlaşırsanız yolda yürünür diyorum. Zaten yaptığım çalışmalarda da sürelerde bakıldığı zaman çok uzun çalıştım ve bunun aslında bir işbirliği olduğunu düşünüyorum. Sen yapımcılarla iyi iletişimde olan bir adamsın. Yani başından itibaren hani sektörden de biliyorum genel çalışma prensiplerini, durumunu. Bunu nasıl başarıyorsun? Bu çünkü başarıyorsun derken bunu sakın yanlış anla. Yani bir yapımcı ile işbirliği, işte biraz önce anlattığın filminde de şunda da bunda da o saygı sınırını çok güzel belirliyorsun. Belki o konuda birkaç şey söylemen hoş olabilir.
Şunu asla yapmıyorum. Yapımcı ve böyle davranmak gerekiyor.
İşte kendinden
ödün, ben asla kendinden ödün vermedim.
Biliyorum.
Ben mesela yapımcılarımla ilişkim hep şöyle oluyor. Genellikle kavgayla oluyor.
Ama kavga samimiyettir ama.
Evet, kavga bu arada sadece şunun için kavga ederim. Ben asla kişisel durumlarım için kavga etmem. Hikaye ile ilgili ben akşama kadar kavga ederim ve beni bilirler. Yani ben bir hikayenin doğru yola doğru gitmesi için elimden geleni yaparım ve bana hatta ya sen bir şeyi de beğenmiyorsun diyen yapımcılarım da vardı. Ben de bunun için buradayım zaten diyordum. Yani ben bunun için buradayım. Tamam, ve ben hep bunun üzerine gittim. Yani hiç böyle ya dur yapımcı o şimdi bir şey söylemeyeyim, bir sonraki bölümde de ben olayım diye yapmadım. Zaten bir yerden sonra sizin de gücünüz oluyor. Çünkü yapımcı diyor ki ben bununla çalışmam lazım. Siz de diyorsunuz ki benim böyle bir yapımcıyla çalışmam lazım. Karşılıklı olarak aslında birbirinize tabii ki şey sınırları içerisinde karşılıklı olarak bir sıkıntı çıkarmadan
ortak kişisel, değerlerin
evet,
var.
Kişisel alanlara girmeden ben sürekli kavga ettim. Bu arada beni hep ilk tanıyanlar benim gerçekten sıkıntılı ve sorunlu ve ya bu ne ya böyle sürekli bir derdi var gibi görüyor ama sonradan şunu farkına varıyorlar. Bir şeyi yapmaya çalışıyor. Bir şeyi oluşturmaya çalışıyor. Sette de öyleyim ben. Hmm. Beni çok iyi tanımayan oyuncular, ilk defa tanıyan oyuncular benim biraz böyle ya sıkılı bir adam bu, dur bakalım bununla işimiz var diye başlıyorlar ama sonradan şunu anlıyorlar. Onlarla hiç işim yok benim. Yani derdim yok daha doğrusu. Onlarla derdim yok. Ben bir şeyle ilgili bir derdim varsa, o sırada sıkıntıdaysam, birilerini sıkıntıya sokuyorsam bu tamamen hikayeyle ilgilidir. Bir şeyi zorluyorsam. Tabii. Bunu anladıkları anda yapımcılarım da oyuncularım da bir anda ha tamam. Yani bu arada böyle olunca daha çok güveniyorlar.
Tabii.
Emin olun
ona
yani.
Ona inanıyorum.
Her şeye evet demek yerine.
Çünkü ben derslerde şöyle bir şey anlatıyorum da, yani yapımcıyla yönetmenin veya yaratıcı ekibin ortak bir anayasası olması lazım. Yani ilkeler. İnsanlara nasıl atıyorum, nasıl yaşanacak? İşte set saatleri nasıl olacak? Atıyorum nasıl bir iletişim halinde olunacak filan gibi. İşte bence burada aslında o dediğin şey, onu çıkarken mutlaka karşılıklı yine iknalar,
evet,
prensipler oturuyor diye tahmin ediyorum, değil mi?
Evet evet, kesinlikle öyle. Yani başka türlü olmaz. Öteki türlüsü, ağam paşam türlüsü. Bu arada yapımcıdan yönetmene gelen kısımda da ağam paşam olmamalı.
Olmamalı. Eşit
yani,
ilişki.
Evet, yani bu ilişkiyi eğer doğru kurarsanız ürettiğiniz iş de doğru çıkıyor. Aynen. Öteki türlü biz dünyanın en iyi işini yapıyoruz diye yola çıkarsanız başkası izlediğinde buna mı en iyi iş diyorsunuz der.
Zaten ilk başladığımızda bu konuşmaya şey dedin ya, hani Fatih Aksoy beni çağırdı, cebimde filmim vardı, çıkardın. Aslında bu çok güzel bir örnek. Ben bunu bir altını çizmek istiyorum. Çünkü eşit ilişki, yani bak ben de bunu yaptım diyebilmek ve koymak. Eşit ilişki bunu çok, çünkü yapımcıları sanki böyle büyük bir hani acayip bir halbuki hepimiz insanız ve hepimiz işimizi, herkes işini iyi yapmaya çalışıyor, evet, aslında. Bu son sorulara geliyorum. Seni sette en çok ne sinirlendirir?
İşini sevmeyen insan.
Hissediyorsun onu değil,
evet,
mi?
Evet. Yani işini sevmeyen insan beni çok sinirlendiriyor. Bunu bir de işine yansıtıyorsa, sadece onlarla ilgili sorun yaşıyormuşum gibi görünüyor ama öyle değil. Sadece önümde bunlar var diye söylüyorum. Yani bir sanat ekibi sahnede bir dolu bardak kahve, bir bardak su var diye senaryoda yazıyorsa, sadece bu ikisini getirip koyup arkasını dönüp benim işim bitti diyorsa
evet,
o şunu yapsa mesela, gerçekten ona deli gözüyle bakmam. Derim ki sen müthiş bir insansın. Hocam ben bunu şuraya kadar yapmak istiyorum. Hı. Yarım yapmak istiyorum. Çünkü akşamdan içmiştir dese, bu kadar basit bir mantıkla bile yola çıksa,
tabii,
ben derim ki sen dünyanın en iyi sanat ekibisin.
Onun ruhunu
yaşatmak
almakla
meselesiyle ilgili mesele. Bir de benim gerçekten o ilk filmimi çekerken ki o 4 senem dedim ya, kan var, gözyaşı, hı, var. Ben çünkü dublaj yaptım, işte bölüm oyunculukları yaptım, yerel bir gazetede mizampajlık yaptım. Böyle sağdan soldan topladığım müzik kliplerine, belgesellere montajlar yaptım. Onlardan küçük küçük paralar kazanmaya çalıştım. Hayatımı devam
ettirmek... Kaynağını yarattın,
evet,
yani.
Evet, hayatımı devam ettirmek istedim ama hep film çekmek istedim. Tam olarak işini sevmeyen adam gördüğümde o 4 senem aklıma geliyor. Ve onlara şunu söylüyorum. Bazılarına da söylüyorum. Bazılarına da diyorum ki Allah'ından bulsun. Hak etmiyorsun burayı. Şu anda senin yerinde olması gereken gece ağlayan bir çocuk var, bir kız var, biri var. Evde oturuyor. Senin yerinde. Ama sen burada, bu arada yani hepsi için söylemiyorum ama genelde ilişkileriyle bir yere gelen insanlardan oluyor genelde benim o sevmediğim, hı-hı, insanlar. Çünkü işleri zayıf olunca ilişkilerini güçlü tutmaya,
tabii,
çalışıyorlar.
Tabii.
Bu beni, çünkü benle bir ilişki kuramıyor. Benle, çünkü ben öyle bir hani birebir ilişki kurabilen bir adam değilim. Benle öyle bir samimiyet kuramadığı için etrafta kim varsa, onu oradan göndermeyecek kim varsa onunla kurmaya çalışıyor. Bu beni gerçekten büyük sinirlendiriyor. Bekleme kısmı bu arada beni sinirlendirmez. Ben çünkü şey, bir yere kadar beklerim, bir yerden sonra beklemiyorum da. Yani hani
yürüyorsa gidiyorsa.
Evet, bilirler benim beklemediğimi çünkü
yani
televizyonda.
Çünkü hemen hemen aynı şeye sinir oluyormuşuz.
Evet, evet, evet.
Yani ben de işini kendini vererek, yani ben öyle seviyorum. Adanmış bir çalışma modeli seviyorum. Tabii ki belli saatler içinde, belli sağlıklı durumlar,
tabii,
içerisinde güzel bir yemek
ya,
yemek.
Hayatını bize ver demiyoruz.
Evet, demiyoruz ama işin ruhu o, çünkü öbür türlü problem oluyor. Sana şunu soracağım. Şimdi bu podcast'in adı Neden Filmimi Çekemiyorum? Yani filmini çekemeyenler hayatta da bunu da bir metafor olarak da görebilirsin. Filmini çekemiyor ama sektörün bu kadar kalbinden gelen birisi olduğun için neden filmimi çekemiyorum diyenlere ne önerirsin?
Yine kendi deneyimimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten iyi olduğuna inandığınız bir hikayeniz varsa kesinlikle inat edin. Ve etrafınızdaki insanlar azalacak, buna emin olun. Siz bir yolda yürümeye çalıştıkça. Ve o inadınız sizi bir yere getirecek. Yani bu inat meselesini doğru bir şekilde kullanırsanız, bu özelliği doğru bir yere yönlendirirseniz aslında düze çıkıyorsunuz. Bu süreçte herkesin tabii tüm, yani kaç tane insan varsa o kadar insanın aslında başına gelen şey, kötü deneyimler hep sizi bir adım sonraya, hı hı, götürüyor. Bunu bilin, bu herkes tarafından söylenir ama gerçekten boş bir cümle değil bu. Müthiş bir deneyim oluyor ki ben hala kötü bir deneyime sahip olduğumda şöyle diyorum. Hı, demek ki bir şey olacak, yani ben bir şey yapacağım ve bu bana bir şey öğretti. Bundan sonraki adımımla ilgili, çünkü daha az zarar gördüm, daha büyük zarar da görebilirdim.
Tabii.
Bir sonrakinde hiç zarar görmüyorum bu sayede. Ve onlara çok gözlerinizi açın derim yani filmle ilgili. Film çekmek çok sabır işi. Yani bir yönetmen olarak söylüyorum ve bütün aşamaları aslında sabır işi. Bütün kısımları sabır işi. İlk özelliğinizin, ilk eğer kişisel özelliklerinizden biri sabır değilse bu işe hiç girmeyin. Yani hem yani hiç adım bile atmayın. Çünkü büyük sabır gerektiren bir iş. Küçük küçük ilmek ilmek işlediğiniz koca bir masa var ve siz elinizde küçücük bir tığ var ve siz burayı kaplamak zorundasınız. Böyle bir şey söylüyorlar size. Hani en fazla 3-4 saat sonra dersiniz ki ama bu nasıl bitecek? Aslında bunun geleceğini görmekle ilgili bir mesele. Bu. Yani hani ben harika, kendi adıma bunu söyleyebilirim.
Çok güzel söyledin. Nadim, şahane bir sohbet oldu benim için.
Benim için.
İyi ki geldin. Çok teşekkür. Nicelerini bekliyoruz. Güzel filmler bekliyorum senden.
İnşallah.
Hem diziler hem filmler.
İnşallah.
Tamam. Görüşürüz.
Görüşürüz.